Ayrım 12. Hükümetin manevi şahsiyeti. Türk Ceza Yasası'nın 159. maddesinde hükümetin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif edenlerin 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları hüküm altına alınmaktadır. Çok partili demokratik düzenlerde eleştiri, hakaret ve hükümeti küçük düşürme gibi eylemlerin sınırlarını çizmek güçtür. Çünkü siyasal iktidar, çok partili düzeni oluşturan partilerden bir tanesine dayanmaktadır. Bu partide her türlü eleştiriye açıktır. Ancak tek partili otoriter rejimlerde parti devlet ve hükümet kavramları aynı anlamlarda kullanılır. Bu düzenlerde tek parti, devletin kişiliğini de temsil eder. Tek partili düzenlerdeki yönetici-yönetmen ilişkileriyle çok partili demokratik düzenlerdeki ilişkiler birbirlerinden farklıdır. Konuyu anayasa ve ceza hukuku açılarından ayrı ayrı incelemek gerekir. Anayasa ve hükümet. Anayasanın 4. maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletinde olduğu, ancak milletin bu egemenliği anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanacağı belirtilmektedir. Anayasanın 5. maddesinde yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce, 7. maddesinde ise yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce kullanılacağı açıklanmaktadır. Anayasanın 6. maddesine göre yürütme bir yetki değil ancak bir görevdir. Bu görev Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nca kanunlar çerçevesinde yerine getirilir. Yasama ve yargı organlarının egemenlik yetkisini kullanmaları, bu organların Türk ulusu adına yasa koymaları, belli kararları verebilmeleri ve uyuşmazlıkları çözmeleri demektir. Yürütme organı, Türk ulusu adına egemenlik yetkisini kullanan organlardan değildir. Sadece yasalar çerçevesinde görev yapan bir organdır. Bu yasaları yasama organı koyar. Bu çerçeve içinde görev yapan idarenin eylem ve işlemleri de yargı organlarınca çözümlenir. Anayasanın 6. maddesine göre Bakanlar Kurulu, yürütme organının kendisi değil, sadece bir parçasıdır. Anayasanın 2. bölümünde Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşan yürütmenin görev ve yetkileri yer almaktadır. Bu bölümdeki 97. maddede Cumhurbaşkanı'nın gerekli gördükçe Bakanlar Kurulu'na başkanlık edeceği, 98. maddede ise Cumhurbaşkanı'nın bütün kararlarının Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanacağı belirtilmektedir. Hükümet terimi sadece anayasanın 105. maddesinde yer almaktadır. Bu madde, Başbakanın bakanlıklar arasındaki işbirliğini sağlayacağı ve hükümetin genel siyasetini gözeteceği belirtilmektedir. Madde, Başbakan Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak şeklinde başlamaktadır. Demek ki burada Bakanlar Kurulu ile hükümet ayrı anlamdadır ve hükümet yürütme anlamına gelmektedir. Anayasanın genel sistemi göz önüne alınırsa, hükümetin yürütme demek olduğu ve yürütme organının da Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluştuğu sonucuna varabiliriz. Türk Anayasa sistemine göre Bakanlar Kurulu yürütme organının bir unsurudur. Yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil eder. Dipnot: Onar Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 3. Bası, sayfa 729. Arsel İlhan, Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, 1965, sayfa 363. Balta Tahsin Bekir, İdare Hukukuna Giriş, 1969-70, sayfa 7. Metne Dönüş. Ceza Yasası ve Hükümet. Türk Cezası'nın 159. maddesinde Türklüğü, Cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisi'ni, hükümetin manevi şahsiyetini, bakanlıkları, devletin askeri veya emniyet kuvvetlerini veya adliyenin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif edenlerin 1 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılacakları belirtilmektedir. Bu madde 4 kez değişikliğe uğramışsa da hükümetin manevi şahsiyeti kavramı her değişiklikte de muhafaza edilmiştir. Hükümetin manevi şahsiyeti 1 Temmuz 1931 tarihli İtalyan Ceza Kanunu'nda yer almıştır. Madde şu biçimdeydi: krallık makamını, kralın hükümetini, faşizmin yüksek meclisini, parlamentoyu veyahut iki meclisten yalnız birini tahkir eden kimse cezalandırılır. Dipnot: Çağlayan Muhtar, Türk Ceza Kanunu, 1970, sayfa 256. Metne dönüş. Faşizm, devlet-parti hükümet ayrımına yer vermeyen bir düzen çeşididir. Bu düzende devletin kişiliği ile hükümetin kişiliği arasında bir fark yoktur. Bu çeşit düzenlerde hükümetin manevi kişiliği kavramını devletin manevi kişiliği şeklinde anlamak gerekir. Çünkü faşizmin dayandığı ideolojik bu siyasal temele bağlıdır. Faşizmin benimsediği bu kavramın demokratik hukuk devletinde yeri yoktur. Çünkü devletin temel organları biçimsel olarak yasama, yürütme ve yargı olarak üçe ayrılır. Yürütme, ulus adına egemenlik kullanan yetkili organ değildir. Yetkili organlar yasama ve yargıdır. Devleti oluşturan organların tek başlarına manevi kişilikleri olamaz. Dipnot: Kubalı Hüseyin Nail, BM Meclisi'nin Manevi Şahsiyeti, 9-12 Şubat 1964 Cumhuriyet. Metne dönüş. Bu kişilik sadece ülke içinde en büyük tüzel kişi olan devlete özgüdür. Kaldı ki anayasada yer alan yürütme ile ceza yasasında yer alan hükümet kavramları arasında özdeşlik yoktur. Anayasada yürütme, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan oluşan bir bütün olmasına rağmen Türk Ceza Yasası'nın koruduğu kişilik sadece Bakanlar Kurulu'nundur. Yürütmenin bir parçası olan Bakanlar Kurulu'na hükümet adı vermek hiçbir anayasal temele dayanmamaktadır. Dipnot: 159. maddenin uygulanmasında şu karar ilgi çekicidir. Devletin askeri ve emniyet ve muhafaza kuvvetleri deyimleri TCK'nın 159. maddesinde devletin bütün silahlı kuvvetleri anlamına alınmıştır. Burada bu kuvvetlerden her birinin bütününe, tamamına yapılacak saldırılar ancak 159. maddenin kapsamına girer. Bu itibarla bu kuvvetlerden bir kısmını veya belli mensuplarını tahkir ve tezyif 159. maddede yazılı cürümü meydana getirmez. Parantez içinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi 16-5-1968, 1234'de 1470. Bakanlar Kurulu ise yürütmenin tümü değildir. Metne dönüş. Bugünkü uygulamaya göre Türk Ceza Yasası yürütmenin bir parçasını almakta ve bu parçaya manevi kişilik vermektedir. Cumhurbaşkanı yürütmenin başıdır ve bu niteliği dolayısıyla kendisine yapılmış hakaretler Türk Ceza Yasası'nın 158. maddesiyle cezalandırılmaktadır. Bakanlar Kurulu üyelerine yapılacak hakaretler için de ceza yasasında özel hükümler bulunmaktadır. Yasanın 480 ve 482. maddelerinde hakaret ve sövme suçları yer almaktadır. Basın yoluyla işlenen suçlarda bu maddelerin son fıkraları uygulanmaktadır. Bu suçlar sıfat ve hizmetlerinden dolayı resmi nitelikteki kişilere karşı işlenirse ceza, yasanın 273. maddesiyle artırılmaktadır. Ceza yasasında bu yollar varken anayasa hukuku kavramlarına göre varlığından söz edilmeyecek kavramları suç konusu yapmak ancak yasamızın ve düzenimizin henüz faşizm anılarından kurtulamadığını çıkarmaktadır. Anayasa başka bir hükümet tanımı benimsemekte ancak ceza yasası bir başka hükümet kavramını esas almaktadır. Siyasal kurum ve organların tanımlarında temel kaynak anayasadır. Bu durumda bağımsız mahkemeler bir hukuk kuralını yorumlarken iki seçenekle karşı karşıya kalmaktadırlar. Anayasanın 8. maddesine göre anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare ve kişileri bağlayan temel hükümlerdir. Savcı ve yargıçların bütün hukuk kurallarını anayasanın temel ilkelerine göre yorumlamaları gerekir. Bu, savcı ve yargıçlara verilen anayasal görevdir. Dipnot: Seçkin Recai, Hukuk Kurallarının Anayasaya Uygun Yorumu, Yargıtay 100. Yıl Dönümü Armağanı, sayfa 151. Metni dönüş. Eğer yürürlükteki yasaların anayasaya aykırı oldukları kanısına varılıyorsa, konunun Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi izlenecek tek yoldur. Sonuç: Hükümetin manevi şahsiyeti anayasal anlamdan yoksundur. Demokratik ülkelerde hükümetlerin manevi şahsiyetlerinden söz edilemez. Dipnot: Akgüç Atıf, İleri Hukuk Dergisi, No. 73, sayfa 1230, yıl 1951. Metne dönüş. Bu kavram ancak devletin yüceleştirdiği faşist devletlere özgüdür. Anayasamız çağdaş demokrasi ilkelerini benimsemiştir. Bu anayasa ile tek parti devrinin yasalarını bir arada yaşatmak mümkün değildir. Biz bu antidemokratik nitelikteki yasa maddelerinin partilerimiz aracılığıyla kaldırılacağı kanısında değiliz. Yargıç ve savcılarımızdan beklediğimiz büyük görevler vardır. Türk Ceza Yasası'nın 159. maddesinde yer alan hükümetin manevi şahsiyeti kavramı anayasaya aykırıdır. Konunun Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi için savcı ve yargıçları göreve çağırıyoruz. Cumhuriyet, 5 Mart 1971. Anayasayı İhlal Suçu. Türk Ceza Yasası'nın 146. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını tayir ve tebdil veya ilgaya ve bu kanunu ile teşekkül etmiş olan Büyük Millet Meclisi'ni iskata veya vazifesini yapmaktan mene cebren teşebbüs edenler idam cezasına mahkum olur. Bu madde iki suçu kapsamaktadır. Suçlardan birincisi anayasa düzenini ihlal, ikincisi ise yasama organının çalışmalarını engellemek ya da bu organı ortadan kaldırmaktır. 1961 Anayasası'nın 147. maddesinde ise Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri şu şekilde tanımlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi, kanunların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüklerinin anayasaya uygunluğunu denetler. Demek oluyor ki, anayasayı ihlal ile yasaların anayasaya uygun olup olmadığı hüküm ve sonuçları birbirinden ayrı iki konudur. Anayasa Mahkemesi'nin varlığı, anayasayı ihlal suçunun işlenmesine engel olmamaktadır. Eğer böyle bir durum olsaydı, Türk Ceza Yasası'nın 146. maddesinin kaldırılması gerekirdi. Dipnot, Özek Çetin, Siyasal İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, İstanbul 1967, sayfa 130. Metne dönüş. Anayasa Mahkemesi, sadece yasaların anayasaya uygun olup olmadığını inceler. Oysa anayasayı ihlal, anayasa düzenine karşı bilinçli bir siyasal tutumla ortaya çıkan bir suç çeşididir. Bir siyasal iktidar, Anayasa Mahkemesi'ne rağmen anayasayı ihlal suçu işleyebilir. Bu yazımızda anayasayı ihlal suçunun hukuksal özelliklerini inceleyecek ve bugünkü iktidarın anayasa dışı hukuk ve davranışlarını saptamaya çalışacağız. Yüksek Adalet Divanı kararı. 27 Mayıs 1960 devrimiyle yıkılan Demokrat Parti iktidarı, Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı'nca yargılanmıştır. Bir sayılı geçici yasanın 6. maddesine göre kurulan Yüksek Adalet Divanı, esas 1960'a bir sayılı dosyada anayasayı ihlal suçunun gerekçelerini belirtmiştir. Kararda şu ifadeler yer almaktadır. Gerçekten Türk Anayasası'nı tebdil, tayir ve ilga etmek hadisemizdeki hal bakımından ister yukarıdan ister aşağıdan gelsin bazı fiil ve tasarruflarla mevcut anayasanın fiilen tatbik edilmez hale getirilmesi, onun ana prensiplerinin kısmen veya tamamen fiili surette ortadan kaldırılması, kısaca hukuki rejim yanında ona ana çizgileri ve karakteri bakımından zıt bir fiili rejimin yaratılmasıdır. Demek oluyor ki, sistemli ve kasıtlı olarak anayasadaki prensiplerin fiilen ortadan kaldırılması, yani fiilen anayasa dışı bir rejim yaratılması bahis konusu ise, bu takdirde 146. maddedeki suç işlenmiş demektir. Dipnot, Yüksek Adalet Divanı kararları, Yassıada 1960-1961, sayfa 19-24. Metne dönüş. Kararda 1. Vatandaş hak ve hürriyetlerinin ortadan kaldırılması, 2. Yargı organlarının siyasal güçle engellenmesi, 3. Eşit seçim ilkesinin zedelenmesi, 4. Siyasal denetimin kısıtlanması, 5. Tarafsız idare ilkesine uyulmaması, 6. Yasama yetkisinin yürütme organının eline geçmesi, anayasayı, tayir, tebdil ve ilga suçunun gerekçeleri olarak yer almaktadır. Yine kararın 140 ve 141. sayfalarında ise yargı organı ile yürütme organı arasındaki ilişkileri değiştirmek anayasayı ihlal suçu olarak nitelenmektedir. Karardaki ifadeyi aynen aktarıyoruz. Devlet reisinin veya teşrii meclislerin selahiyetlerini genişletmeye veya daraltmaya, bu kuvvetlerden birini ortadan kaldırmaya yahut icra kuvvetinin hali hazır işleyiş tarzını değiştirmeye veyahut icra kuvveti ile kaza kuvveti arasındaki münasebetleri tebdile matuf hareketlerdir ki, devletin anayasasını tayir ve tebdil şeklinde mütalaa edilebilir. Ceza Yasası'nın 146. maddesinde anayasanın cebir yolu ile değiştirilmesi şart koşulmaktadır. Anayasayı değiştirmek eylemi siyasal iktidardan geldiğine göre ayrıca bir başka cebir yolu aramaya gerek yoktur. Çünkü kararda da açıkça belirtildiği gibi, hareket hükümetten geldiğine göre maddi cebre lüzum yoktur. Esasen devletin sahip olduğu bütün cebir vasıtaları hükümetin elindedir. Devlet kuvvetleri anayasayı uygulamak için değil, anayasayı uygulamamak için kullanılmakta ise cebir unsuru gerçekleşmiş demektir. Çünkü anayasayı ihlale onu tatbik etmemekten daha iyi bir misal bulmak güçtür. Dipnot Erem Faruk, Türk Ceza Hukuku, Hususi Hükümler, Ankara 1968, Cilt 1, Sayfa 68. Metne dönüş. Ceza yasasının koruduğu konu, anayasanın sadece biçimsel kuralları değil, onun siyasal ve ideolojik karakteridir. Dipnot, Özek, adı geçen eser, sayfa 113. Metne dönüş. Anayasanın siyasal ve ideolojik karakterini ise, anayasanın bu karakterinin değiştirilmesi anayasayı ihlal suçudur. Bu değişikliğin devlet kuvvetlerini kullanarak yapılmış olması, suç kastının saptanması için ayrıca bir hukuksal değere sahiptir. Bu cebrin anayasanın iradesi dışında ve hukuka aykırı olması gereklidir. Dipnot, Mamak, Bir Nolu Sıkı Yönetim Mahkemesi Kararı, sayfa 42. Danıştay Kararları. Anayasanın 132. maddesine göre, yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Siyasal iktidar, anayasanın bu açık buyruğuna ve ceza yasasındaki 228, 230, 240. maddelerin varlığına rağmen Danıştay kararlarını uygulamamıştır. Ceza muhakemeleri usulü yasasının 154. maddesine göre, Cumhuriyet savcıları bu kararları yerine getirmeyen devlet memurları hakkında doğrudan doğruya dava açmaları gerekirken, bu açık hukuksal yola da başvurulmuş değildir. Anayasanın 114. maddesinde, idarenin hiçbir eylem ve işleminin, hiçbir halde yargı mercilerinin denetiminin dışında bırakılamayacağı belirtilmektedir. Danıştay kararlarının uygulanmaması, idarenin yargı yolu ile denetimini kabul eden anayasal ilkenin ortadan kaldırılması demektir. Burada devlet kuvvetleri, anayasanın 114. ve 132. maddelerinin uygulanması için değil, uygulanmaması için kullanılmaktadır. Yargı denetiminin etkilerini ve güvencelerini ortadan kaldıran bu eylemin, hukuka ve anayasaya aykırı yollarla sürdürülmesi, cebir unsurunun oluşmasında yeterli bir nedendir. Çünkü devlet kuvvetleri, anayasanın açık iradesine aykırı bir fiili rejimin kurulması için kullanılmaktadır. Anayasanın egemenlik hakkı ile ilgili 4. maddesinde, hiç kimse ve organ, kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz denilmektedir. Devlet kuvvetlerinin anayasa hükümlerinin uygulanmaması için kullanılması, açıkça kaynağını anayasadan almayan yetkilerin kullanılması demektir. Bu ise tek başına bir gayrimeşrulük nedeni sayılır. Yüksek Adalet Divanı kararında belirtildiği gibi, bu şekilde mevcut anayasanın fiilen tatbik edilmez hale getirilmesi, onun ana prensiplerinin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması söz konusu olmaktadır. Yargı denetiminin bu yoldan ortadan kaldırılması, anayasanın bir kısmını tahir ve tebdil veya ilgası anlamına gelmektedir. Bu, anayasayı ihlalin somut örneklerinden biridir. Anayasa Mahkemesi kararları. Anayasanın 152. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve bu kararlar devletin yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yasama organı Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerine uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi, savcılarla ilgili 1234 sayılı yasayı iptal etmiş ancak yasama organı aynı nitelikteki bir maddeyi kabul ederek yürürlüğe sokmuştur. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 22 Şubat 1970 tarihli veto gerekçesinde bu tutumun anayasayı ihlal anlamına geldiğini belirtmiştir. Sunay, görüşünü şu şekilde özetlemektedir. Anayasayı saymak ve savunmak görevimin icabını yerine getirmek üzere, parantez içinde anayasaya aykırı olmaktan başka, parantez içinde anayasanın ihlali gibi ağır bir durum, tevhid edileceği anlaşılan 1234 sayılı kanunun bir daha görüşülerek anayasaya göre tedvin edilmesi lüzumunu önemli arz ederim. Dipnot, Keyman Selahattin, Ceza Mahkemesi'nde Savcılık, Ankara 1970, sayfa 317. Metne dönüş. Bu gerekçeye rağmen yasama organı, yürütme organının çoğunluğuna dayanarak anayasanın ihlali anlamına gelen bu yasayı yeniden yürürlüğe sokmuştur. Milletvekili ve senatörlerin maaş ve ödeneklerine ilişkin yasa maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali üzerine siyasal partiler anayasanın 82. maddesini değiştirmek için teşebbüse geçmişlerdir. Bu durumda da Anayasa Mahkemesi'nin yargısal denetimi ortadan kaldırılmakta, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarında dayandığı temel ilkeler değiştirilmektedir. Maaş ve ödenekler ve siyasal partilere hazineden yardımı önleyen anayasa kurallarının değiştirilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin karar organlarını değiştirmek, Yüksek Adalet Divanı kararında belirtilen şekilde, icra kuvveti ile kaza kuvveti arasındaki münasebetleri tebdile matuf eylemlerdir. Anayasa değişikliklerinin anayasada belirtilmiş olması, yasama organlarına anayasal dengenin değiştirilmesi olanağını vermez. Bu davranışlar, yasama yetkisinin anayasanın sistemi ve ruhuna karşı kullanılması demektir. Bu yollarla anayasanın temel güvencelerinden biri olan anayasal denetim ortadan kaldırılmakta, Adalet Divanı kararında belirtildiği gibi anayasaya ana çizgileri ve karakteri bakımından zıt bir fiili rejim yaratılmış olmaktadır. Sonuç, çok partili düzen yargısal ve siyasal denetim ile yürütülebilir. Parlamento içi denetim yolları iktidar partisinin parti çoğunluğu ile önlenmektedir. Meclis araştırması, soru ve gen soru gibi yollar gereği gibi işletilmemektedir. Yargısal denetimse yürütme ve yasama organlarının tutum ve davranışlarıyla ortadan kaldırılmaktadır. Eğer Yüksek Adalet Divanı'nca verilmiş olan kararlar meşru ise, bugünkü siyasal iktidarın ve yasama organının tutum ve davranışları da açıkça Türk Ceza Yasası'nın 146. maddesine girmektedir. Siyasal iktidarı bu maddeler uyarınca kovuşturmak daha çok siyasal bir sorundur. Anayasa ve ceza yasası açıktır. Bugünkü düzenin sorumluları anayasayı ihlal suçlarından dolayı yargılanmalıdırlar. Ancak bizce önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve Türk halkının insanca yaşama savaşına karşı işlenmiş suçlardır. Anayasayı ihlal suçu bu suçların yanında hafif kalmaktadır. Cumhuriyet 12 Mart 1971. Ayrım sonu.